Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 13'tir 1401, Hicri Kameri 4 Zilhicce 1443 ve Miladi Takvim'le 4 Temmuz 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce an sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, vatansiye gelişmeleri ve İbrahim Hac isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Emir Abdullayan, Amerikan tarafının Doha'ya inisiyatif almadan katıldığını bildirdi. İran Cumhurbaşkanı müşaviri, IŞİD Amerikan düşünce tarzından doğdu dedi. İranlı doktor dünyanın en iyi üroloğu seçildi. Yüzlerce Afgan göçmen Türkiye'den sınır dışı edildi. Irak-Suriye sınırındaki Amerikan üssünde iki patlama meydana geldi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'da kazıdan durması için acil müdahale çağrısında bulundu. Amerika'da polisin 90'dan çok kurşunla öldürdüğü siyahi gencin vurulma görüntüleri yayınlandı. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Viyana ve Doha'da ambargoların kaldırılması görüşmelerine atıfta bulunarak Amerikan tarafından Doha'ya inisiyatif ilerleme dayalı bir yaklaşım olmadan katıldığını söyledi. İran'a göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın son Doha görüşmelerine ilişkin değerlendirmesinin olumlu olduğunu, ancak Amerikan tarafının diplomatik fırsattan nasıl yararlanmak istediğinin görülmesi gerektiğini söyledi. Emir Abdullahyan, İran'ın müzakerelerde her zaman olumlu öneri ve fikirlerini ortaya koyduğunu belirterek artık diplomasinin yolunun açık olduğunu ve İran'ın iyi ve istikrarlı bir anlaşmanın nihai noktasına ulaşmak için ciddi ve dürüst olduğunu sözlerine ekledi. Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman yükümlülüklerine bağlı olduğunu ve karşı tarafların yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmesini beklediğini vurguladı. Emir Abdullahyan, Catherine Colonna'nın Fransa Dışişleri Bakanı olarak atanmasını da kutladı ve Tahran'ın Paris ile karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı. Telefon görüşmesinde Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Tahran ve Paris arasındaki ilişkileri memnuniyetle karşıladı ve nükleer müzakerelerin sürdürülmesinin ve yaptırımların kaldırılmasının gerekliliğini vurguladı.
bir anlaşmaya varmanın hiçbir anlaşmaya varamaktan daha iyi olduğunu belirten korona, diyalog ve müzakere fırsatlarını tüm tarafları memnun edecek bir anlaşmaya varması için kullanılması gerektiğini belirtti. Fransa Dışişleri Bakanı İran ve Fransa'nın yeni büyükelçilerinin bir an önce faaliyetlerine başlamasını ve iki ülke arasındaki işbirliği ve ilişkilerin geliştirmesi sürecinin hızlandırılmasını umduğunu dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bakır Keni müzakerelerin zaman ve mekanı ile ilgili detayların nihayetleşmekte olduğunu bildirdi. 4. Uluslararası Ayetullah Hamine'nin bakışına göre Amerikan İnsan Hakları Konferans sırasında gazetecilere konuşan Bakır'ı, Doha müzakereleri daha önceden planlanan çerçevede yapıldı. Görüşmelerin devam etmesi bizimle özellikle mora olmak üzere diğer taraf arasında varılan mutabakat bağlamında yapılacak dedi. İran'ın baş müzakerecisi Bakır'ı bir sonraki görüşmelerin zamanı ve yeri mora ile aramızdaki mutabakata göre belirlenecek ve detaylar nihayetleşmektedir dedi. Viyana'da 27 Aralık 2021'de başlayan İran'a yönelik baskıcı yaptırımların iptaline ilişkin 8. tur müzakereler Avrupa Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell'in önerisiyle 11 Mart 2022'de nefes alma dönemine girdi. Müzakereciler siyasi istişareler için başkentlerine döndüler. O zamandan beri Amerika'nın bu ülkenin İran'a ve nükleer anlaşma yönelik yasa dışı eylemlerini telafi etme kararındaki gecikme sebebiyle müzakere süreci durduruldu. Ancak Avrupa Birliği dış politika yetkilisinin Tahran'a yaptığı son ziyaretin ardından ve İran'ın üst düzey yetkilileriyle yapılan görüşmede İran ve Amerika'nın kararına dayanılarak geçtiğimiz salı ve çarşamba günü Katar'ın Doha kentinde yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin yapıldığı duyuruldu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, devrik Saddam rejimi döneminde İran'ın Sardet kentine yönelik kimyasal saldırının İran'a karşı dayatılan savaşta Saddam rejiminin küstahlığının zirvesi olarak nitelendirdi. 28 Haziran 1987 tarihinde İran'ın Sardeşt kentine devrik Saddam rejimine bağlı hava kuvvetlerince kimyasal saldırı düzenlendi. Bu saldırıda şehir halkından 110 sivil şehit oldu, 8 bin kişi de zehirli gazlara maruz kaldı ve zehirlendi. Ars Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian attığı tweette Sardeşt'teki kimyasal bombalama hakkında şunları yazdı. Uluslararası hukuka aykırı olan bu büyük cinayet İran milleti tarafından asla unutulmayacak. Bu münasebetle İran'da kimyasal ve biyolojik silahlarla mücadele ulusal gününü kutluyoruz. Emir Abdullahian daha önce de Sardeşt'in kimyasal bombalanmasının yıl dönümü münasebetiyle bir mesajda şöyle demişti. İran Dışişleri Bakanlığı kimyasal şehitler ve gazilerin haklarını ilgili yasal ve uluslararası kanallar aracılığıyla talep etme çabalarından vazgeçmedi ve vazgeçmeyecek.
İran Cumhurbaşkanı'nın etnik ve dini azınlık meseleleri danışmanı Abdüsselam Kerimi, IŞİD Amerikan düşünce tarzından doğdu dedi. Abdüsselam Kerimi dün Tahran'da 4. İslam Devrimi'nin dini lideri açısından Amerikan İnsan Hakları adlı konferansa yaptığı açıklamada şöyle dedi. Amerika İnsan Hakları adına kendini her zaman savunucusu ve hakkı olarak gösterirken insan haklarının bizzat en büyük ihlalcisidir ve herkes Amerikan liderlerinin şeytani ve şiddet dolu yüzündeki maskeyi çıkarmalıdır ve bunun için çaba göstermeliler. Abdüsselam Kerim ayrıca şöyle dedi. Amerika insan hakları konusunda endişeli ancak bu ülkeden insan hakları ihlallerinden başka bir şey görülmedi. Görünüşte insan haklarından bahsediyorlar ama pratikte söylediklerinin tam tersi ki bu herhangi bir suçtan daha da kötüdür. İran Cumhurbaşkanı'nın etnik ve dine azınlık işleri danışmanı tüm peygamberlerin hükümetini kurmanın amacı sosyal adalet yaratmaktır ifadesini kullandı. İran takviminde 27 Haziran 3 Temmuz arası Amerikan İnsan Hakları Haftası olarak belirlendi. Bu adlandırma Amerika'nın özellikle İran halkına karşı işlediği sayısız suçları ve cinayetleri hatırlatmak amacıyla yapılmıştır. Tarihin gözden geçirilmesi ve dünyadaki gelişmelerde meydana gelen olayların incelenmesi Amerika ve müttefiklerinin insan haklarının başlıca ihlalcilerinden biri olduğunu ve dünyada birçok savaşın başlamasıyla birlikte açıkça göstermektedir. Özellikle Batı Asya bölgesinde güvenlik bu ülkelerden alınmakta ve birçok masum kadın ve çocuk öldürülmektedir.
İran Yargısı İnsan Hakları Sekreteri Yemen'in mazlum halkı başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Suudi Arabistan ve müttefik ülkelerinin sömürgecilik ve insan hakları ihlalleri nedeniyle hala en temel insani yardımdan mahrumdur dedi. İran'a göre 4. Uluslararası Amerikan İnsan Hakları Konferansı Kulesi'nde gazetecilere açıklamada bulunan Kazım Galip Abadi, ırkçı İsrail işgal altındaki Filistin'de Filistin halkı için Filistinlerin ana vatanlarına dönme ihtimali olmayan bir durum yarattılar dedi. İran Yargısı İnsan Hakları Merkezi Sekreteri, Irak, Afganistan ve Bahreyn'de de durum çok içler acısı ve bu ülkelerin mazlum halkları en temel insani yardımdan mahrum bırakılıyor dedi. Amerikan hiçbir şekilde insan haklarını konuşmaya yetkin olmadığını vurgulayan Galip Abadi, bu hükümet terör, yaptırım, saldırı ve işgal nedeniyle hayatını kaybeden mazlum milletlere hesap vermelidir dedi. Kazım Galip Abadi, İran İslam Cumhuriyeti'nin devrim muhafızları Kudüs Gücü eski komutanı Kor General Kasım Süleymani'ye yönelik suikast davasını en üst düzeyde takip ettiklerini de belirtti.
İran İslam Şura Meclisi'nde Zahedan kenti milletvekili, Afganistan yönetimi Hilmet Nehri suyuyla ilgili İran'ın hakkını güvence altına almak için herhangi bir eylemde bulunmadı dedi. Hüseyin Ali Şehriyari'nin yaptığı açıklamada Hilmet Nehri'nin su haklarını uluslararası sözleşmelere uygun olarak güvence altına alınması gereğine ilişkin yaptığı açıklamada Afgan hükümeti su haklarını güvence altına almak için şimdiye kadar kayda değer bir girişimde bulunmadı dedi. İranlı milletvekili Afganistan yönetim organı ile su hakkı konusunda yapılan müzakerelere de atıfta bulunarak Sistan ve Belucistan'ın suyunun Hamun Gölü ve Hirmet Nehri'nden sağlandığını hatırlatarak mevcut şartlar dikkate alındığında Hamun Gölü'nün kurumasına da şahit olmaktayız dedi. Afganistan ve İran arasında 19. yüzyılın ortalarında başlayan Hilmet su yolu üzerindeki su sorunu 1973'te varılan anlaşmayla çözüme kavuşmuştu. Anlaşmaya göre Afganistan İran'a normal koşullarda saniyede 26 metreküp su vermeyi taahhüt etmişti. Bunun 22 metreküpü İran'ın su hakkı olarak tanımlanmış, 4 metreküpü ise Afganistan'ın İran'a yönelik iyi niyet göstergesi olarak belirlenmişti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan Büyükelçisi, gururlu Lübnan dünyaya dinamik ve canlı insanlar tanıttı ve direnişi ve büyük zaferleriyle büyük destanlar yarattı dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan Büyükelçisi Muhammed Celal Firuzniya, İran İslam Cumhuriyeti'nin Barbek'teki görevinin sonunda kendisi için düzenlenen veda merasiminde yaptığı açıklamada, emperyalizmle mücadele eden milletlerin her zaman yanında olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti küresel emperyalizmle mücadele eden milletlerin her zaman yanında olmuş, servetlerini yağmalanmasına, haklarına el konulmasına, geleceklerinin mahvolmasına engel olmuştur dedi. İranlı diplomat, İran İslam Cumhuriyeti'nin özgür ulusların ve kararlı Filistin halkının ve onların topraklarını özgürleştirme, meşru haklarının ve Filistinli mültecilerin geri dönüşünün ve başkenti Kudüs Şerif olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının yanında olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'daki büyükelçisi, en güçlüsü olan Lübnan'ın 2000 yılında bölgedeki acımasız gaddar ve vahşi İsrail ordusunu yendiğini ve cesur direnişiyle işgal altındaki toprakları özgürleştirdiğini ve 2006'da İsrail'in saldırgan saldırısını estiğini belirtti.
İran Şehit Beheşi Tıp Üniversitesi Profesörü Nasır Sinfuruş, Dünya Üroloji Derneği'nce dünyanın en iyi üroloğu ödülünü kazandı. Fars Haber Ajansı'na göre Profesör Nasır Sinfuruş Kanada'da Dünya Üroloji Kongresi'nde 5000'den fazla en iyi üroloji uzmanı katılımıyla seçkin kariyer ödülünü aldı. Bu ödül kariyerleri boyunca üroloji alanında önemli etkileri olan kişilere veriliyor.
Uluslararası Anadolu Kartal 2022 tatbikatı Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda başarıyla sürüyor. NATO unsurlarının katıldığı tatbikatta bu yıl Azerbaycan Cumhuriyeti, Ürdün ve Pakistan Hava Kuvvetleri unsurları da yer alıyor. Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nca icra edilen Uluslararası Anadolu Kartal 2022 tatbikatının basın ve seçkin gözlemci günü sona erdi. NATO, Ürdün, Azerbaycan Cumhuriyeti, İngiltere, Pakistan, Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin katılımıyla 20 Haziran 1 Temmuz'da planlanan Uluslararası Anadolu Kartal 2022 tatbikatının basın ve seçkin gözlemci günü 3. Ana Jet Üst Komutanlığı Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'ndeki briefingle başladı.
Türkiye gümrük yetkilileri Rus kuru yük gemisini Ukrayna tahılı taşıdığı iddiasıyla el koydu. Reuters'ın yeşil habere göre Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasili Botnar, Ukrayna tahılı taşıdığını iddia ettiği bir Rus kuru yük gemisinin gözaltına alındığını duyurdu. Reuters bu gemiden Ukrayna'ya ait 4,5 bin ton tahılın çıkarıldığını bildirmişti. Ukrayna Büyükelçisi açıklamasında tam bir işbirliğimiz var. Gemi şu anda limanın girişinde duruyor. Türkiye gümrük yetkili tarafından alıkonuldu dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın Luhansk üzerinde tam kontrole sahip olduğunu açıklamasından saatler sonra Ukrayna ordusu bölgedeki son kalesi olan Lysychansk'tan güçlerinin çekildiğini resmen duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre bazı kaynaklar Ukrayna ordusunun Lysychansk'taki son kalesinden çekildiğini ve güçlerine bu şehri terk etme emri verdiğini duyurdu.
Yüzlerce Afgan göçmen Türkiye'den sınır dışı edildi. Sınır dışı edilecek 363 Afganistan uyruklu Edirne'den İstanbul'a gönderildi. Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve il göç idaresi geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle barındıran düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar sürüyor. Afganistan uyruklular İstanbul'dan charter seferiyle ülkelerine gönderiliyor.
Türkiye Güvenlik Güçleri IŞİD terör örgütünün bir üyesini tutukladıklarını bildirdiler. Son yıllarda Türkiye hükümeti IŞİD terör unsurlarının ülkeye girme tehlikesi nedeniyle bu terör örgütünün üyelerini tutuklamak için önlemler almaya başladı ve bu IŞİD'in Irak ve Suriye'de yükselişinden önce ve yükselişle birlikte uluslararası toplumun Ankara'yı bu terör grubunu Suriye'yi istikrarsızlaştırmak için bir araç olarak kullanmakla suçladığı bir zamanda yapılıyor.
Bazı Irak'ta haber kaynakları Irak'taki El Amir petrol sahasındaki bir Amerikan üssünde iki patlama meydana geldiğini bildirdiler. Bu patlamalarla ilgili fazla ayrıntı verilmedi.
Irakçı İsrail rejimi 12. kanalı Hamas hareketini Siyonist rejime bağlı onlarca askerin cep telefonu bilgilerini hacklediğini itiraf etti. Siyonist rejimin ana altyapısı son birkaç aydır sürekli siber saldırılara sahne oldu. Bu süreçte Siyonist rejimi askeri, güvenlik ve sivil alanlarından bu rejimin büyük ev sahipliği yapan şirketlerine kadar sürekli saldırıların hedefi oldular.
Filistin, Amerika ve uluslararası topluma Mescid-i Aksa'nın altında ve çevresinde yürüttüğü kazıları durdurması için ırkçı İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu. Filistin Dışişleri Bakanlığı'na yapılan yazılı açıklamada ırkçı İsrail'in Mescid-i Aksa'nın altına yürüttüğü kazıları durdurması, Aksa'daki statükoya uyması ve İslami Vakıflar Dairesi'nin yetki ve sorumluluklarına saygı göstermesi için Amerika ve uluslararası topluma acil müdahale etmeleri çağrısı yapıldı.
Ali Suud rejimi yanlış eylemlerine devam ediyor ve şu anda 21 reşidi olmayan mahkum asılsız suçlamalarla Suudi hapishanelerinde tutuluyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü Suudi Ceza Adalet Sistemi'ndeki yaygın ihlalleri defalarca eleştirdi. Çocuklar da dahil olmak üzere suçla itham edilenler keyfi gözaltı da dahil olmak üzere adalete ve yargı sürecine ilişkin haklarının sistematik olarak ihlal edilmesiyle karşı karşıya kalmaktadır.
Ve bir son haberimiz, Amerika'da polisin 25 yaşındaki siyahi gencin polis tarafından 90'dan fazla kurşunla vurularak öldürüldüğü şok edici görüntüler yayınlandı. Akron kenti polis tarafından paylaşılan video kayıtta en az 5 polisin arabasını bırakıp kaçan siyahiye şarjörleri boşalıncaya kadar ateş ettiği görüldü.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Muhterem dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, ırkçı İsrail'de Lapid yönetimi işgal topraklarında iktidar süresi en az olacak yönetim başlığını taşıyor. Yair Lapid, ırkçı İsrail'in geçici başbakan olarak göreve başlamış olsa da Lapid'in başbakanlık süresinin işgal topraklarındaki en kısa başbakanlık dönemi olacağı düşünülüyor. Bennett Lapid koalisyon hükümeti geçen Haziran ayında kurulmuştu ve Benjamin Netanyahu'nun işgal topraklarındaki 12 yıllık başbakanlık dönemi böylece son bulmuştu. Naftali Bennett, 2 yıllık başbakanlık koltuğuna oturmayı üstlenerek Ekim 2023'te başbakanlığı Lapid'e bırakması kararlaştırıldı. Ancak kabine kuruluşunun ilk yılında dağıldı ve Bennett bir yıl sonra iktidarı Lapid'e bıraktı. Bennett'in liderliğindeki Yemine Partisi üyelerinin çekilmesi sonucu koalisyonun dağıldığı için Bennett başbakanlığın son bulduğu ve Lapid bir sonraki koalisyon hükümet kuruluncaya kadar geçici başbakanlığı üstlenmiş oldu. İsrail yeni dönemde erken seçimlerin düzenlenmesinden sonra siyasi tıkanıklıktan çıkmaması halinde Lapid'in başbakanlık dönemi işgal topraklarında en kısa süre olacak. Demek ki Lapid'in siyasi arenadaki faaliyeti yaklaşık 10 yıl olurken bu sürede işgal topraklarında karmaşık siyasi arenada aktif şekilde rol ifa edebilecek bir kabiliyet ve yeteneğe sahip olmadığını göstermiş oldu. Lapid siyaset dünyasına girmeden önce medya ve sanat dünyasında çalışıyordu. 2012 yılında Yesh Atid Partisi'ni kurarak siyasi arenaya girmiş oldu. Lapid 3 yıl sonra İsrail işgal parlamentosuna girdi ve devamında Netanyahu tarafından Maliye Bakanı olarak atandı. Ancak çok geçmeden Netanyahu ile anlaşamadığı için görevden alındı ve ırkçı İsrail Meclisi'nde opozisyon lideri olarak Netanyahu'nun karşısında yer aldı.
Lapid daha önce iki kez İsrail Başbakanı olma şansını yakalamıştı. Ancak her iki kez de başarısız kaldı. Lapid 2020 seçimlerinde Gantz ile ittifak kurdu ancak Gantz bu ittifaka bağlı kalmadı ve Netanyahu ile ittifak kurdu. Böylece Lapid bu ittifak karşısında yenilmiş oldu. Lapid 2021 seçimlerinde de Netanyahu liderliğindeki Likud partisinin ardından en fazla sandalyeyi kazandı ve Naftali Bennett'le anlaşarak önce Bennett başbakan oldu ve Lapid'in Ekim 2023'te başbakanlık koltuğunu Bennett'ten alması kararlaştırıldı. Bennett Lapid koalisyon hükümetinin dağılmasıyla Bennett geçici başbakan oldu. Böylece Bennett Naftali koalisyon hükümeti de başarılı bir hükümet olamadı ve erken dağılmış oldu. İşgal topraklarında 5 ay sonra erken seçimler düzenlenecek. Benjamin Netanyahu liderliğindeki sağcıların seçimleri kazanma şansının diğer partilerden daha fazla olduğu düşünülüyor. Lapid'in rakipleri yeni kabineyi kurmayı başarmaları halinde Lapid'in başbakanlık süresi işgal topraklarında ömrü en kısa süre olacak başbakanlık olacak. Seçimlerin ardından yeni kabine kurulmaması ve seçimlerin tekrarlanması halinde Lapid bir kez daha geçici başbakan olarak görevine devam edecek. Sonuç itibariyle işgal altındaki topraklarda siyasi arenada yaşanan gelişmeler bu rejimdeki krizin daha da derin olduğunu ortaya koymakta. Bu rejimde olaylar birbirini takip ediyor ve siyasi kriz bir türlü dinmiyor. Kriz bundan sonra daha da büyüyerek işgal rejimini yeni kriz ve sorunlarla karşı karşıya bırakabilir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Avrupa'nın Rus enerjisine bağımlılığını azaltma çabası etrafında. Avrupa'da enerji krizi giderek büyüyor. Rusya ile Ukrayna savaşını sürmesi Avrupa'nın kendi yakıt ihtiyacını karşılama noktasındaki endişelerini tırmandırıyor. Bu nedenle Avrupa Rus enerjisini ihtiyacını azaltacak bir projeyi hazırlamakta. Avrupa Komisyonu Başkanı yaptığı açıklamada Avrupa'nın iyi ve ortak bir projeye ihtiyaç duyduğuna işaretli, bu projenin Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu enerji ve doğal gazı karşılaması gerektiğini, Avrupa'nın Temmuz ayının ortalarına itibaren yeni girişimlerde bulunacağını vurguladı. Avrupalı ülkeler geçtiğimiz aylarda Rusya'nın enerji sektörüne yönelik birkaç yaptırım paketini uygulamış ve özellikle bu ülkenin petrol ve doğal gazını Moskova'ya azami baskı amacıyla yaptırım listesine almıştır. Ancak bu yaptırımlar şimdiye kadar ters sonuç vermiş ve Rus enerji kaynaklarına yoğun şekilde ihtiyaç duyan Avrupa ülkeleri zor duruma sokmuştur. Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Avrupa'nın enerji krizinin pençesinde olduğuna işaretle kendilerine karşı olanların Rus enerjisi ve yakıtı için azami yıkıma yol açmak için her şey yaptıklarını, onların bugün enerji krizini yaşamakta olduklarını, hatta Rusya'ya karşı saldırıların esas kışkırtıcısı olan Amerika'nın bile zarar gördüğünü kaydetti. Son aylarda Avrupa'da yakıt fiyatı şiddetli şekilde artmış. Bu da diğer ürünler ve hizmetlerin fiyatının tırmanmasına sebep olmuştur. Öyle ki birçok Avrupa ülkesinde enflasyon artarken ekonomileri küçülmüştür. Avrupa İstatistik Ajansı'nın yeni verileri Euro bölgesinde yıllık enflasyonun geçen ay %8.1 oranında arttığını, bu rakamın Nisan ayında %7.4 oranında olduğunu ortaya koydu. Avrupa'da yakıt ve diğer ürün ve hizmetlerin fiyatı soğuk aylar öncesinde artarken kış aylarında Avrupa'da durumun kat kat kötü olacağı şimdiden düşünülüyor. Bu da Avrupalı devlet yetkililerinin endişelerini tırmandırıyor. Gelinen aşamada Avrupalı ülkelerin yaptıkları yakıt tedarik için pek etkili olmamıştır. Bu doğrultuda Fransa'nın 3 dev enerji firması yöneticileri Fransız vatandaşlarından enerji tüketimini hızlı şekilde azaltmaya çağırdı. Yakıt sıkıntısı tehdidi ve fiyatların artışı konusunda uyarıda bulundular.
Avrupa Komisyonu Başkanı sözlerinin devamında kış aylarında krizin başlayacağını ve Brüksel'in doğalgaz krizinden çıkış için yol arayışında olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda Avrupa LNG gazının ithalatını gündemine almıştır. Öyle ki Uluslararası Enerji Bakanı Başkanı Fatih Birol yaptığı açıklamada Avrupa doğalgaz tarihinde ilk kez Amerika'nın Avrupa'ya doğalgaz ihracatının Haziran ayında Rusya doğalgaz ihracatını geçtiğini bildirdi. Ancak bu ithalat Avrupa'nın ihtiyaçlarını karşılayamaz ve Rus enerjisinin yerine geçemeyecek. Haber kaynaklarına bildirdiğine göre Avrupa'nın Rusya'dan ithal ettiği doğalgaz oranı %67 oranındadır. Bu nedenle sıvı doğalgazın yüklü miktarda ithali Avrupa için hem maliyeti ağır olacak hem de daha fazla zaman alacak. Buna ilaveten Amerika'da ekonomik şartlar da pek iyi değil. Benzin fiyatlarının artması, Amerika'nın stratejik petrol rezervinin azalması ve dünya piyasasında petrol fiyatının artması bu ülke vatandaşlarını öfkelendirmektedir. Öyle ki Amerikan Başkanı Biden yakıt istasyonlarını işleten ve benzin fiyatını belirleyen firmalara mesajının şimdi küresel savaş ve risk zamanı olduğunu kaydetti. Avrupa Rus enerjisine bağımlılığını azaltacak acil bir projeden söz etmiş olsa da Avrupalı ülkelerin kısa sürede enerji krizini yönetebilecekleri düşünülmüyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13'tir. 1401 Hicri Kameri 4 Zilhicce 1443 ve Miladi 4 Haziran 2022 Pazartesi. 51 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13'tir. 1350'de İranlı değerli ve ünlü edebiyat üstadı Doktor Muhammed Moin Farsça kültürü ve edebiyatında yıllarca geniş ve içten yaptığı çalışmalarından sonra vefat etti. Hicri Şemsi 1293'te İran'ın kuzeyindeki Reşt kentinde dindar bir ailede dünyaya gelen Moin, Arap edebiyatını gençken öğrendi ve tahsilini Darülfünun medresesinde bitirdikten sonra Tahran Yüksek Okulu'nda Edebiyat Fakültesine girdi ve edebiyat ve felsefe dalında eğitimini sürdürdü. Üstad Moin Hicri Şemsi 1321'de İran'da Fars dili ve edebiyatı dalında ilk mezun biri olarak bu dalda ders verip Tahran Üniversitesi'nde araştırmaya başladı. Doktor Moin Hicri Şemsi 1325'te Allame Dehhoda tarafından Lügatname eserinin basılmasıyla birlikte onunla işbirliğinde bulundu. Bu İranlı ünlü edip uluslararası alanda üniversiteler ve bilimsel edebi teşkilatlardan değerli ödüller aldı. ...12 yıl önce bugün 4 Temmuz 2010'da Lübnan'ın önde gelen Şii alimlerinden ve taklit mercilerinden Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin Fazlullah vefat etti. 1935'te Necef-i Eşref'te dünyaya gelen Fazlullah çocukken dini ilimleri Necef-i Eşref dini ilimler havzasında öğrendi. Kendi dönemindeki din alimlerinden olan Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi, Seyyid Muhsin Hekim nezdinde dini ilimleri öğrenen Fazlullah felsefe dersini Molla Sadr'a Bağız Kubi'den öğrendi. Ayetullah Fazlullah 6 yıl boyunca çeşitli makaleler ve kitaplar kaleme aldı ve Seyyid Muhammed Bakır Sadr ile birlikte Irak'ta Hizb-ı Dave el-İslami adıyla bilinen Şia hareketinin oluşmasında önemli rol oynadı. İran İslam İnkılabı ve Lübnan Direniş Hareketi hamilerinden olan Fazlullah daima Amerika ve soykırımcı İsrail rejiminin öfkesine maruz kalıyordu ve bu yüzden kaç kez suikasta uğradı. 1966'da Lübnanlı alimler ve halkın davetiyle ülkeye gitti ve Lübnan'da bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulundu ki bunun etkileri Lübnan'da çeşitli bölgelerinde görülmektedir. Yıl önce bugün tarihi bir rivayete göre Hicri Kameri 4 Zilhicce 418'de Müslüman büyük alim Usul Mütekellimi Ebul İshak Esferayini vefat etti. Rüknüddin Şafii lakaplı Ebul İshak Esferayini İranlı ünlü bilim adamlarından idi ki fıkıh, fıkıh usulü, kelam ve diğer dini ilimlerde büyük yeteneğe sahipti. Nişabur okullarında ders vermeye başlayan Esferayin'in eserler arasında El Cami fi Usulüddin ve Nurulayn fi Mişedel Hüseyin gibi eserlere değinebiliriz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Enflasyon düşmeden asgari ücret zammı işe yaramaz.
Yeni Çağ.
Bakan Kurum Karadeniz'deki felaketi dış faktörlere bağladı.
Cumhuriyet.
Şehir hastanelerinden ayrılan tutar Sağlık Bakanlığı'nı geçti.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İbrahim Kiraz, 2 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde Ankete gerek var mı? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti bir anket yapmış. Seçmenlere bize neden kırgınsınız diye sormuşlar. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin yaptığı açıklamaya göre kırgınlık gerekçesi olarak İstanbul'da birinci sırada Suriyeliler, ikinci sırada ekonomik meseleler, Ankara'da da birinci sırada ekonomik, ikinci sırada Suriyeliler konuları çıkmış diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Özhaseki her şeye rağmen ekonomiden dolayı kırgın olan seçmenin başka partilere gitmeyip kararsız pozisyonda kaldığını, seçimde yine kendilerine oy vereceğini söylüyor. Çünkü Özhaseki'ye göre seçmeni iktidara küstüren sonları yine AK Parti'nin çözebileceğine dair bir inanış varmış toplum geleninde. Üstüne üstlük partisinin alabileceği oy oranı düşmüş bile olsa Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için Erdoğan'ın kişisel oyunun yeterince yüksek olduğunu ileri sürüyor. Bu konuda söyledikleri şunlar. Çok şükür en çok sevindirecek taraf burası. Cumhur İttifakı olarak biz bir araya geldiğimizde Cumhurbaşkanımızın oyu partilerin oyundan daha yüksek. Cumhurbaşkanımızın ismiyle yapılan anketlerde çok açık ara Cumhurbaşkanımız önde. %50'yi çok rahat geçebiliyoruz. Bu açıklamalar iktidar partisinin şu anki resmi görüşünü ifade ediyor. İçeride neler konuşuluyor olduğu bir tarafa, seçim propagandasının çerçevesi bu. Sandığa bu argümanlarla gidiyor AK Parti. Son anketlerin bir kısmında oylara %30'un bile altına düşmüş görünen İktidar Partisi'ne büyütülecek bir mesele yok. Eski yıllarda bize oy vermiş olan seçmen yine oyunu bize verir herhalde yaklaşımı ile seçime hazırlanması akla uygun olmasa gerek. Bu tutum yaklaşan tehlikeyi görmemek için başını kuma gömmek demektir. Peki bunun dışında ne yapılabilir? Çare var mı? İktidar Partisi'nin küskün seçmenini geri kazanabilmek için yapabilecekleri vardı belki bir süre öncesine kadar ama artık yok. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği günden beri yok. Son şansını 2018 seçimlerinde kullandı ama o günlerde verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Ülke daha iyi yönetilecek, hızlı karar alınacak, ekonomi uçacak, dünyanın hakimi olacağız vesaire denilerek halkın desteği alınıp tesis edilen bugünkü yönetimin sisteminin başarıları ortada. Biraz da bu kur filan bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. 24'ünde siz bu kardeşinize yetki verin. Ha ondan sonra da bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılığı göreceksiniz. Vaadinin karşılığında seçmen son bir şans daha vermişti. Belki şapkadan bir tavşan çıkar umidiyle galiba o sırada muhalefet kanadında iktidar alternatifi olma yeteneği görmediği için biraz da muhalefetin iktidar umidi olma yeteneği konusunda da ciddi bir mesafe alındı, söylenmek durumunda. Belki hala bir takım eksiklikleri olsa da ortak bir masa etrafında toplanan 6 muhalefet partisinin aralarındaki siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak ülkedeki tahribatı onarmak üzere denebilirse bir milli birlik hükümeti teşkil etme yönündeki irade beyanları da önemli. Dolayısıyla vatandaşın bir kere daha belki şapkadan bir tavşan çıkar umidine kapılıp aynı vaatlere yeniden ikna olacağını düşünmek çok büyük bir hata olur.
Kazım Güleç 102 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde Altılı Masa'nın adı Demokrasi İttifakı olmalı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ülkenin genel durumunun ve gidişatının tek adam rejimiyle her alanda tırmanan kronik kriz ve problemlerin bunlara karşı çözüm arayışlarının Altılı Masa ve Millet İttifakı çalışmalarının değerlendirildiği derinlikli bir sohbetten çıkan sonuç şöyle bir teklif olarak bize iletildi. Altılı Masa'nın adı Demokrasi İttifakı olmalı. 2018 seçimi sürecinde CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi arasında kurulan Millet İttifakı, iktidarın bütün engelleme ve sabote etme çabalarına rağmen önemli bir başarıya imza attı. Bu ittifak sayesinde İYİ Parti mecliste grup kurdu. Demokrat Parti ve Saadet Partisi mecliste temsil imkanı buldu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Aynı başarı 2019 yerel seçimlerinde daha ileri boyutlara taşındı. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri bu ittifakla kazanıldı. Gelen noktada Millet İttifakı parlamenter sisteme dönüş hedefiyle ve AK Parti'den ayrılan kadrolarca kurulan Deva ve Gelecek Partilerin katılımıyla yoluna devam ediyor. Evvelce ifade ettiğimiz gibi yergi, bu iki parti henüz seçim ittifakı anlamında Millet İttifakı'na dahil olmuş değiller. Ama altılı masaya katılmaları onlara da bu şekilde bu ittifakın üyelere konumuna getiriliyor ki işin mantığı da kaçınılmaz olarak bunu gerektiriyor. İşte bu noktada yukarıda anlatılan teklifin gündeme alınarak değerlendirilmesi lazım. Ülkeyi tek adam rejiminden kurtarak güçlendirmiş parlamenter sisteme döndürme hedefiyle kurulan altılı masanın demokrasi ittifakı adıyla yola devam etmesi hem yapılmak istenenle tutarlılık arz eder hem de hitap alanını genişleterek adalet ve hürriyet mücadelesinin çok daha geniş bir alan ve zeminde yürütülmesine büyük katkısı olur. Böyle bir isim tek adam rejimi kaynaklı hukuksuz ve keyfi uygulamalardan bulanan ve demokratik bir çıkış yolu arayan kitlelere daha kolay ve doğrudan ulaşılmasını sağlar. Şu aşamada daha büyük bir ihtiyaç haline gelen doğrudan halka dokunacak etkili ve güçlü mesajların verilmesi de böyle bir isimle çok daha rahat ve mümkün hale gelir. Bize ulaşan teklifi altarı masa liderinde bilhassa bu gerçeklere dayanan önemine vurgulayarak ilerletiyor ve 3 Temmuz buluşmasının gündemine bu konunun da dahil edilip olumlu bir sonuca bağlanmasını diliyoruz. Evet, Türkiye'nin ihtiyacı acil, güçlü, samimi ve geniş tabanlı bir demokrasi ittifakı.
Tahran Radyosu.
Remzi Özdemir, 2 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde yazık değil mi bu ülkeye başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Gerçekten çok yazık. 80 milyonluk ülke alev alev yanıyor. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye'nin nüfusu 80 milyon değil 84 milyon. Doğru 84 milyon ama bu yangında malı canı yanan 80 milyon insan. O 4 milyon kişi bu yangından faydalanan kişi. Şöyle düşünebilirsiniz, orman yanıyor ama birileri seviniyor. Çünkü yanan ormanın yerine lüks villa ve 5 yıldızlı otel yapacaktır. Bugün Türkiye'de yaşanan aynen böyle diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu yangında emek ucuzlandı. Enflasyon nedeniyle insanlar karın tokluğunun bile 6 bir ücrette çalıştırılıyor. Asgari ücret bugün artırılıyor ama bir ay sonra hiç alım gücü kalmıyor. Bu yangının adı enflasyon. %73 enflasyon ne demek biliyor musunuz? 80 milyonluk halkın fukaralık çukurunun en dibine girmesi demek. Amerika'da enflasyon %8 oldu diye kıyamet kopuyor. Almanya'da 8 oldu, bizim Almancılar isyan etmeye başladı. Burası çok pahalı diye. İyi de resmisi bile %73 olan bu ülkede bizler ne yapalım? Bakın bir hafta sonra Kurban Bayramı ve insanlar artık ne kurban alabiliyor ne de memleketine gidebiliyor. En ucuz uçak bileti 989 lira, en yakın mesafe otobüs bileti 400 lira. Milyonlarca insan çoluğuna çocuğuna bu bayram hiçbir bayramlık alamayacak. Peki bu ülke neden yanıyor? Tek bir adamın inadı uğruna bütün devletin aklını yitirmesi ve bu inadın altını doldurmak için yaptığı çabadan dolayı. Geçen hafta şirketlerin dövizlerine yönelik yapılan operasyon borsada sert satışa neden oldu. Türkiye'den daha çok para çıkışına neden oldu. Artık kimsenin Türkiye'den umudu kalmadı. Umudu kalan 80 milyonun dışında kalanlar ve halen Almanya'da yaşayıp da Almanya bizi kıskanıyor diyen bir avuç Almancı. Hiç kimse kusura bakmasın ama halen bu yangına enflasyon tüm dünyada var. Hükümet ne yapsın diyenler büyük bir vebal altındasınız. Her gece yatağa aç giren ve bu bayramı mutsuz yaşayan binlerce çocuğun vebali üzerinizde olacaktır. Yazlık bir ülke, hem de çok yazın.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeleri gözden geçireceğiz.
Önce geçen hafta Batı Asya'da yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları.
Siyonist rejim parlamentosunun feshedilmesi ve kabinenin dağılması.
Irak Başbakanı Mustafa Kazım'ın Suudi Arabistan ve İran ziyareti.
Ve Birleşmiş Milletler'in kuşatma altındaki Gazze'de insani durumla ilgili raporu.
Geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Knesset'in dağılması ve Naftali Bennett başkanlığındaki Siyonist rejim kabinesinin çökmesiyle ilgili uzun bir çekişme döneminden sonra Siyonist rejimin 24. parlamentosu nihayet geçen hafta feshedilirken Naftali Bennett başbakanlıktan istifa etti ve rejimin Dışişleri Bakanı Yair Lapid başbakanlık görevini üstlendi. Lapid'in Kasım ayında yapılacak yeni seçimlere ve yeni başbakan ve kabinenin tanıtılmasına kadar bu görevde kalmasına karar verildi. Şimdi Siyonist rejim son 3,5 yılda 5. parlamento seçimlerini de Kasım ayında yapmak zorundadır. Soru şu ki, Bennett'in kabinesi neden sadece bir yıl sürdü ve bir şekilde işgal altındaki topraklarda kabinenin en kısa süresi oldu?
Gerçek şu ki Naftali Bennett, Yair Lapid kabinesinin kurulmasının ana nedeni onların 12 yıllık başbakanlığının ardından Benjamin Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırma kararı ve bu konuda diğer partilerle uzlaşmasıydı. Bu nedenle işgal altındaki topraklardaki siyasi kurallara herkesten daha çok vakıf olan Netanyahu, Bennett ve Lapid'den intikam almaktan vazgeçmedi. Gözlemciler Netanyahu'nun Naftali Bennett'in koalisyon kabinesi kurulduğu andan itibaren bu kabinenin sürmeyeceğini bildiğini ve Netanyahu'ya bağlı aşırı sağ temsilcilerin kabineyi baştan bozmaya ve engellemeye çalıştığını düşünüyor. Netanyahu bu bağlamda yerleşimcilere destek veren yasaya karşı çıkmak suretiyle kabineye darbe vurma fırsatından yararlandı. Oysa Netanyahu her zaman ırkçılığın öncüsüydü ve Siyonist yerleşimcilere destekliyordu.
Kabinenin çökmesinin bir başka nedeni de Naftali Bennett'in kabinesinin aslında ölü doğmuş olması ve baştan iç bölünmelerle başlaması ve aşırı sağ ve aşırı solun uyumsuz unsurlarını bir araya getiren bir yapıya dayanmasıdır. Kabine baştan tutarlı değildi ve kabine çelişkilerle doluydu. Bu nedenle tahminler yeni Siyonist rejim kabinesinin uzun süre dayanmayacağı yönündeydi. Anlaşmazlık o kadar belirgindi ki iktidar partisi Yamina'nın bazı üyelere de kabineden istifa etti. Batı Asya uzmanı Hüseyin Avcıoğlu şöyle diyor. Netanyahu görevden alındığında bu kabineyi oluşturan 8 grubun çok tutarsız ve uyumsuz olduğu açık bir şekilde ortadaydı. Yani aşırı soldan aşırı sağa kadar ve hatta 1948 Arapları bile bu kabinede yer aldı. Zaman geçtikçe kabinedeki farklı gruplar arasındaki sürtüşme arttı ve sonuç olarak Bennett kabinesinin dağıldığını gördük.
Knesset'in dağılması ve kabinenin çökmesiyle Siyonist rejimin başbakanı Naftali Bennett yaklaşan parlamento seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Bennett iktidara geldiğinde görevinin bir yıldan fazla sürmeyeceğini hiç düşünmemişti. Çünkü iktidar paylaşımı sırasında Yair Lapid ile her birinin 4 yıllık görev süresinin 2 yılını başbakan olarak görev yapacakları konusunda anlaşmaya varılmıştı. Bu yetki paylaşımına göre Naftali Bennett'in görev süresinin bitmesine 1 yıl daha vardı. Ancak görev süresini tamamlayamamanın yanı sıra siyasete veda etmeye karar verdi. Görevden ayrıldıktan sonra Bennett, şantaj ve tehditlerden bıktım. Bu yüzden gitmeye karar verdim dedi. Reuters haber ajansı ise şunları yazdı. Mevcut kabinenin dağılmasıyla Naftali Bennett, Tel Aviv rejimi tarihindeki en kısa ömürlü başbakan oldu.
Knesset'in dağılması, Bennett'in başbakanlıktan istifası ve yeni seçimlere gidilmesi kararı, Amerikan Başkanı Joe Biden'in Temmuz ortasında işgal altındaki toprakları ziyaret etmesine planlandığı bir durumda gerçekleşti. Bu olayla Biden'in işgal altındaki toprakları yapacağı ziyareti bile etkileyebilir ve pratikte Amerikan Başkanı işgal altındaki topraklarda hiçbir gücü olmayan bir başbakanla karşı karşıya gelecek. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında Giresun Üniversitesi hocası Sayın Abbas Karaşan'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
İsrail kendi sistemi içerisinde bütün sorunlarını çözer. Çünkü İsrail'in bu şeyleri iç politikaya yönelik meselelerdir. Siyonist rejiminin Siyonist olduğuna dair Filistin direnişi parantezinde varsa eğer veya kendi ülkelerine karşı, politikalarına karşı, saldırganlığına karşı politikalar, orada hiçbir siyasi partinin birbirlerine temel ihtilafları söz konusu değildir. Zaten belli bir politikalar var. İçeride rüşvet, yolsuzluk veya başka temel Siyonist rejiminin kurucu ilkelerine, yani yayılmazı ise Siyonist ilkelerine aykırı olmadığı için Suudi Arabistan'da emindir, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün'de, Mısır'da, hatta Amerika'da İsrail kendi içinde sorunlarını çözer. Hiç önemli değil. İçeride yolsuzluğa bulaşmış birisini yargılar veya beş, ama temel Siyonist rejiminin temel esasları hiç değişmez. Şurada üç takıldan söz etmem gerekiyor. Üç takıl Londra ve şey eksenidir, Washington eksenidir. Londra, Washington ekseni özellikle Orta Doğu'da artık ülkelerin Siyonist rejimle beraber hareket etme doğrultusunda politika koydular. Filistin davasının tamamen devlet dışı bırakılmasını, asla hatta bundan sonra Siyonist denmesini, Filistin davasının bir şey olmamasını Orta Doğu'da istiyorlar. İslam dünyasına böyle bir şeye yönlendiriyorlar. Bu bir müstakildir İngiltere'de. Çünkü Amerika artık bunun bedelini demek istemiyor. O şey istiyor. Buraya harcayacağı parayı, enerjiyi Sim ve Pasifik'e yönlendirmek istediğinden dolayı artık Arap ülkelerinde Siyonist İsrail rejimine karşı bir direniş, bir başkaldırı veya itiraz olmamasını istiyor. Ve bu da nedir? İslam ülkelerinin hepsini elinden geldiği kadarıyla bir safta, bir kategoride, bir ligde değerlendirmeye çalışıyor. Buna zaten dünden beri, dünden razı olan Ürdün vardı, Bahreyn vardı, Katar vardı, Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Diğerlerini de bir potaya koymak istiyorlar. Yani bundan sonra Siyonist rejimle Arap ülkelerinin birlikte hareket etmesini sağlama yönünde çok büyük çabalar var. Bu nedenle de Cemal Khashoggi ve benzeri insan hakları ihlalleri artık Batı'nın da çok gündeminde olmayacak. Dediğim gibi Batı, Pasifik ve Çin havzasına yönelmekten dolayı ve Rusya'ya hedefine koyduğunda Orta Doğu'da çok fazla enerji harcamadığı için İsrail'i bu bölgenin Arap ülkelerinin başına getirmeye çalışıyor. En azından şöyle diyebiliriz, bundan sonra bir Riyad, Tel Aviv üçgeninde, diğerlerde tabii Kahire'de eklenebilir. Böyle bir şey düşünülüyor, politika düşünülüyor.
Sayın Abbas Karaşı'ya teşekkür ediyoruz.
Batı Asya bölgesinde geçtiğimiz hafta yaşanan bir diğer önemli olay da Irak Başbakanı Mustafa Kazım'ın Suudi Arabistan ve İran'a yaptığı ziyaret oldu. Geçen hafta cumartesi günü Mustafa Kazım'ın Suudi Veliyat Prensi Muhammed Bin Salman ile Cidde'de bir araya gelmesinin ardından pazar günü Tahran'a geldi ve Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldi.
Bu iki gezide Irak'ın İran ve Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerinin güçlendirilmesi de gündemde olmasına rağmen bu gezinin en önemli nedeni de Irak'ın Riyad ve Tahran arasındaki arabuluculuğunun devam etmesiydi. Suudi Arabistan ve İran'la yaptığı ziyaretin sonuçlarını anlatan Kazım'ı bu ilişkiler ve bu denge Irak'ın tarihte derin kökleri olduğunu ve ilişkilerin yeniden inşasında çok önemli olduğunu dünyaya ve Iraklılara kanıtladı. Irak, bölge ve bölge istikrarının da bir parçası olmaya ayrıca Ukrayna'daki savaşın sonuçlarını önlemek için tüm ülkelerle işbirliği yapmaya çalışıyor.
Tahran Radyosu. Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkiler 2016 yılından bu yana kesilirken Irak geçtiğimiz yıl bu ilişkileri yeniden kurmak için büyük çaba sarf etti. Şimdiye kadar Bağdat'ta Tahran ile Riyad arasında 5 tur müzakere gerçekleştirildi ve Kazım'ın son Cidde ve Tahran ziyaretinde İran ile Suudi Arabistan arasındaki müzakerelerin daha resmi bir düzeyde yapılmasına karar verildiği söyleniyor. Ayrıca Mustafa Kazım'ı Irak Başbakanı olarak görevde kalmak istiyor. Sadr hareketinin Irak parlamentosundan istifa etmesiyle birlikte bu Kazım'ın iktidarda kalmak için ilk girişimi oldu. Başka bir deyişle Irak'ın geçici başbakanı Irak'ta başbakanlık görevine devam etmek için bölgenin iki önemli gücünün desteğini almak istiyor.
Ancak Kazım'ın Irak başbakanı olarak kalması konusunda gerekli bir mutabakat olmaması ve bazı grupların onun başbakan olarak devam edeceğine inanmaması nedeniyle iktidarda kalmak için zor şartlarla karşı karşıya olduğu gözleniyor. Irak Parlamentosu Kanun Devleti Koalisyonu üyesi Muhammed Es-Selami, Mustafa Kazım'ın başbakanlık süresinin sona erdiğini ve yeniden başbakan olmayı hayal edemeyeceğini belirtti. Selami tüm siyasi grupların Kazım hükümetinin görevinin sonlanması konusunda anlaştıklarını ve geçmiş senaryosunun tekrarlanamayacağını sözlerine ekledi.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Cuma günü yayınladığı bir raporda Gazze şeridindeki durumu felaket olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Cuma günü yayınladığı bir raporda Gazze şeridine uygulanan ablukanın yoksulluk ve işsizlik oranını kendi bölgelerinde yükselttiğini, Filistin ekonomisini yok ettiğini bildirdi. Raporda Gazze şeridinin kuşatmasının bu şeritte yaşayan yüzlerce kişinin şehit olmasıyla sonuçlandığı kaydedildi. Raporda Gazze şeridindeki ablukanın 1860 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı uyarınca kaldırılmasının gerekliliği vurgulandı.
Birleşmiş Milletler işgal altındaki Filistin topraklarında İnsani Yardım Koordinasyonu'nun ofisinin açıklamasına göre Gazze şeridindeki durum bu bölgeye yönelik 16 yıllık kara, deniz ve hava ablukasının ardından felakete dönüştü. Birleşmiş Milletler daha önce Gazze şeridinin insani bir felaketle karşı karşıya olduğunu belirtmiş ve bu bölgenin de artık yaşanacak bir yer olmadığını ilan etmiştir. Gazze şeridinin Siyonist rejim tarafından birkaç yıldır kuşatma altında olması, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun ifade ettiği ölçüde bu bölgedeki aç insanların sayısında ve gıda sıkıntısının artmasına neden oldu. Dünya Gıda Programı da Siyonist rejimin politikaları nedeniyle Gazze ve Batı Şeria'da açlık ve yoksulluğun binlerce Filistinlinin hayatını tehdit ettiğini defalarca ilan etti.
saldırgan Suudi koalisyonu Yemen'de ateşkesin başlamasından bu yana ateşkesi 100 binden fazla kez ihlal etti. Yemen'de ateşkes 2 Nisan'da yürürlüğe girdi ancak Suudi koalisyonu bunu her gün ihlal ediyor. Yemenli bir askeri kaynak Cuma gecesi Suudi saldırganların ve çetelerinin 2 Nisan'dan bu yana Yemen'deki ateşkesi 100.061 kez ihlal ettiğini duyurdu. Bu askeri kaynağa göre Suudi saldırganları Yemen'de sadece son 24 saatte 144 kez ateşkesi ihlal etti.
Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi El-Meşhad, Suudi koalisyonunun tekrarlanan ihlalleri nedeniyle Yemen'deki ateşkesin neredeyse yok edildiğini duyurdu. Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Yemen'deki savaş çığırkanlığı şimdiye kadar yüz binlerce Yemenlinin ölümüne ve yaralanmasına ve 4 milyon insanın yerinden edilmesine yol açtı. Suudi Arabistan'ın askeri saldırganlığı Yemen'in altyapısının %85'inden fazlasını yok etti ve ülke ciddi bir gıda ve ilaç sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı. Birleşmiş Milletler'e göre Yemen dünyanın en kötü insani kriziyle karşı karşıya. Şu anda Yemen'in 29 milyonluk nüfusunun %80'inin yaşamını sürdürmek için yardıma ihtiyacı var.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parsudi.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İbrahimi Hac.
Muhterem dinleyiciler, Müslümanların Büyük Kongresi Hac farizasına yaklaştığımız ve Müslümanların dünyanın dört bir yanından vahiy diyarına akın ettiği şu günlerde sizler için hazırladığımız özel sohbetimizin birinci bölümünde birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Hac mevsimi yaklaştı. Şimdi milyonlarca hacı uzun yıllar her saniyesini sabırsızlıkla bekledi ve gerçekleştirmeyi buluşma hasretiyle arzu ettikleri bir yolculuğa başlıyor. Hac mevsiminde milyonlarca aşık adeta sel gibi vahiy topraklarına doğru akın ederek muhteşem bir kongreyi düzenlemek istiyor. Hac, İslam'ın diğer talim ve terbiye programları olan namaz ve oruç ibadetleri gibi zaman ve mekan bileşenlerine tabidir. Bir başka ifadeyle bu farizayı her gün, her ay ve her yerde ve her mekanda yerine getiremeyiz, hacı olamayız.
Hac ibadetinin talim ve terbiye programında büyük bir tarihi bağ ve coğrafi birlikteliğe şahit oluyoruz. Bu yüzden hac farizası, oruç ibadeti gibi bir ay yerine birkaç özel günde ve belirlenen zamanlarda yerine getirilmesi gerekir. Hac farizası, namaz ve oruç ibadetlerinden farklı olarak sadece belli mekanlarda hem de kutsal topraklarda ve tevhidin doğduğu diyarda ve tarih boyunca güven içinde olan yerde yerine getirilmelidir.
Hac sözcük itibariyle hedefe ulaşmak üzere hareket etmeye niyet etmektir. Terim itibariyle hac kelimesinden maksat, Zilhicce ayında kutsal Mekke kentine ve Kabe'yi ziyaret etmek ve Büyük İslami Kongre'ye katılmak üzere ziyaret gerçekleştirmektir. Allah Teala insanların kulluk yolunu izlemeleri ve ilahi kata yaklaşmalarına zemin oluşturmak üzere peygamberi Hazreti İbrahim'e Kabe'nin çevresini bu manevi seyir ve sülükü engelleyecek her şeyi ortadan kaldırmasını ve böylece evine ziyarete gelen ilahi ziyaretçilerin sadece onu düşünmelerine ve evinin etrafında tavaf etmelerine ve karanlıktan kurtularak ilahi ziyafeti aşk evinde katılmaya ve yegane mabutla buluşmayı hazırlanmalarını sağlamasını emretti.
O günlerde Hazreti İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'in yardımı ile Kabe'nin temellerini attığı sıralarda şöyle demişti. Ey Rabbimiz, ey sahibimiz, namazı dosdoğru kılmaları için ben neslimden bir kısmını senin beyti haramının yanında ziraat yapılamayan bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyledici kıl ve meyvelerden bunlara rızık ver. Umulur ki nimetlere şükrederler.
Rivayetlerde belirtildiği üzere Hazreti İbrahim aleyhisselam Kabe'nin inşaatını tamamladığında vahiy geldi. Ey İbrahim, insanları bu evi ziyaret etmeye davet et. Hazreti İbrahim arz etti. Ey yüce Rabbim, benim sesim bu çölde kime ulaşır ki? Nida geldi. İlan etmek senden, mesajı iletmek benden. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, Yüce Allah'ın emri üzerine bir kayanın üzerine çıktı ve şöyle seslendi. Ey insanlar! Allah'ın evi olan bu evi ziyaret edin. Böylece Allah Teala Hazreti İbrahim'in sesini kıyamet gününe dek yaşayan tüm insanlara ulaştırdı. Ve onlar da icabet ederek Lebbeyk Allahümme Lebbeyk şiarını seslendirdi. Bundan sonra hac tüm manevi ve insani ve sosyal yaralar ile birlikte Müslüman ve Allah peşinde olan insanların ibadeti oldu. Allahümme lebbeyk Allahümme lebbeyk Allahümme lebbeyk la şerike leke Allahümme lebbeyk Allahümme lebbeyk Allahümme لبيك لا شريك لك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم
Bugün Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı duanın en güzel biçimde icabet görmesi üzerinden asırlar geçiyor. Zira her yıl milyonlarca hacı, aşk ve ihlas dolu kalpleriyle bu mekana, bu eve doğru akın ediyor ve Allah'a kulluğun en güzel cilvesini sergiliyor. Hac farizası, eşsiz duygular ve sayısız öğretiler ve anılarla beraberdir. Mekke ve Medine'ye gelen hacılar manevi bir atmosferi idrak ediyor ve bu mekanların her yerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve değerli sahabesinin İslam tarihinin başlarında yaşadıkları gelişmeleri ve hadiseleri hatırlıyor. Gerçekte hac ibadetini bir nevi Hazreti Adem aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam ve son ilahi Resul, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme yeniden biat etme merasimi nitelemek mümkün.
İmam Ali aleyhisselam insanların Kâbe'yi ziyaret etme şevki hakkında şu tabiri kullanıyor. İnsanlar adeta susamış kişiler gibi su çeşmelerine doğru koştukları gibi Kâbe'ye akın ediyor ve güvercinler misali bu eve hayranlık duyuyor. İnsanlar peygamberin vakfe ettikleri yerlerde vakfe ediyor ve meleklerin arşa tavaf ettikleri gibi Kâbe'nin etrafında dönüyor. Bu insanlar ibadet pazarında kazanç elde ediyor ve mağfiret mekanına doğru ilerliyor. Rabbim Kâbe'yi İslam'ın simgesi yaptı ve ona sığınanlara güvenli ve emniyetli bir ev haline getirdi.
Hazreti İbrahim aleyhisselam tüm enbiya ve peygamberlerin arasında özel ve has bir yeri bulunan bir peygamberdir. Öyle ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 25 surede 69 kez onun adını buyurmuş ve bu semavi kitapta o Hazretin seçkin sıfatlarını anlatarak Hazreti İbrahim aleyhisselamı Müslümanların ve mümin kulların örnek alacağı biri olarak tanıtmıştır. Hazreti İbrahim aleyhisselam insanların imamı ve mümin kulların seçkin örneği olduğundan hac farizası sırasında yaptığı tüm ameller vacip veya müstehap sünnet olarak vurgulanmış ve hac İbrahim'i hac olarak Müslümanlara miras kalmıştır. Bu yüzden Allahu Teala Hazreti İbrahim makamını yaşatmak üzere şöyle buyurmuştur. Biz beyti insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin.
İbrahim'i hac farizasından maksat, Allah Teala'nın kullarına vacip kıldı ve ilan edilmesi görevini de Hazreti İbrahim'e verdi ve İslam peygamberinden bu ibadeti ihya etmesini buyurdu, hac ibadetidir. İbrahim'i hac gerçekte Allah Teala katına yakınlaşmak ve ona kulluk ettiğimizi beyan etmek ve şirk ve küfrü reddetmek amacıyla yapılan hac ibadetidir. İbrahim'i hac her türlü şirk, küfür ve zulümle mücadele eder ve İslam ve Müslümanların izzet ve iktidarı için çaba harcar ve sadece hac farizasının göreceği amellerini yerine getirme üzerinde odaklanmaz ve bundan başka bu ibadetin iç yüzüne ve amellerin batınına dikkat ederek tüm durumları gözetler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu konuda şöyle buyuruyor. İbrahim-i Hac aslında bilinen Muhammed-i Hac'dır ve bu amelde tevhid ve vahdete doğru hareket etmek, tüm merasimleri ve tüm şiarların başında yer alır. İbrahim-i Hac, tek ümmetin hayatı ve kıyamında temel sütun ve bereket kaynağıdır. Allah-u Teala zikriyle dolu bir ibadettir. Müslüman milletler, Muhammedi varlığı tüm benliği ile hissettiği ameldir. Müslümanlar kardeşlik ve yakınlık duygusu ile acizlik ve zafiyet duygusundan kurtulduğu bir ibadettir. İbrahim-i Hac, Müslümanlar tefrika noktasından birlik noktasına hareket ettikleri hacdır ve tevhidi simgeleyen ve şirk ve putperestlikten beraat şifresi olan Kabe'yi tavaf ettikleri ve bu amellerin zahirinden batınına ulaştıkları ve bu noktadan da kendi yaşamları ve İslam ümmetinin yaşamı için bir şeyler topladıkları ibadettir.
Hac ibadetinde yatan ince bir nokta, bu ibadetin mali açıdan yeterli güce sahip olan insanlara farz olmasıdır. İlahi nizamda kim hac kongresine katılmak üzere mali gücü yetiyorsa ve bu ibadetin giderlerini rahat bir şekilde karşılayabiliyorsa, bu farizayı yerine getirmeli ve kendinden yegane yaratana doğru bu yolculuğu yapmalıdır. Gerçekte hayatında daha fazla mali refahtan yararlanan insanlar, toplumun diğer kesimlerine nazaran daha fazla tehlike ve sapmalara maruz kalmaktadır. Buna göre eğer insanların mali konumu tezkiye ve arınmakla beraber olmazsa, isyan etmeleri ve doğru yoldan sapmaları muhtemeldir. Kuşkusuz ilahi nimetlerden daha fazla nesibi alan insanlar fiziksel ve iktisadi açılardan daha güçlü sayılır ve bu yüzden daha fazla sorumluluk duymaları ve sürekli nefsini arındırmak ve tezkiye ederek bireysel ve sosyal sorumluluklarını daha başarılı bir şekilde yerine getirmelidir. Bu yüzden hac farizası varlıklı insanlara vacip kılınmış ve böylece bu insanların mali güçleri yüzünden isyan etmeleri ve doğru yoldan sapmaları engellenmek istenmiştir.
Kabe, Yüce Allah'ın misafirlerini kabul ettiği evdir. Ve Hazreti İbrahim aleyhisselam da onun kerem davetinin habercisidir. Hac zaman sürecinde yankılanan ve Allah-u Teala'ya tapan milyonlarca insana ulaşan bir çağrıdır. Ve bu melekuti çağrı Müslümanları dünyanın dört bir yanından Kabe'ye davet etmektedir.
Muhterem dinleyiciler, bu yılki hac farizası dolayısıyla hazırladığımız özel sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Amerikan tarafı Duha'ya inisiyatif almadan katıldı açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakırıken'i müzakerelerin zaman ve mekanı ile ilgili detayların nihayileşmekte olduğunu bildirdi. İran Cumhurbaşkanı'nın etnik ve din azınlık meseleleri danışmanı Abdüsselam Kerimi, IŞİD Amerikan düşünce tarzından doğdu dedi. İran İnsan Hakları Merkezi Sekreteri, Yemen halkı hala en temel insani yardım almaktan yoksun açıklamasında bulundu. Afganistan'da Taliban yönetimi Hülmand'in haklarını güvence altına almıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan Büyükelçisi, gururlu Lübnan dünyaya dinamik ve canlı insanlar tanıttı ve direnişi ve büyük zaferleriyle büyük destanlar yarattı dedi. Uluslararası Anadolu Kartal 2022 tatbikatı Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda başarıyla sürüyor. Türkiye tahıl yüklü Rus gemisini gözaltına aldı. Yüzlerce Afgan göçmen Türkiye'den sınır dışı edildi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Mm-hmm.